Kitabın adı Baştan Çıkaran Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 15. ayrım. 9. bölüm. Kütüphaneye yerleşti çünkü sessizdi ve evin başka bir köşesindeydi. Genelde bir dava ile ilgili olmadığı sürece duygusal titreşimlere mümkün olduğunca kayıtsız kalmaya çalışırdı. Ama şu anda ofisinde cirit atıyorlardı ve Eve uzaklaşıp korunmak istiyordu. Burada atmosfer sakin ve huzurluydu. Masalardan birine oturarak yeni verileri dosyaya işlemeye başladı. Bilgisayar, yeni veriyi de hesaba alarak Carlo sahte isimli şahsın şüpheli olma olasılığını işle. İşlem yapılıyor. Carlo sahte isimli şahsın şüpheli olma ihtimali %96.2. Evet, ben de öyle düşündüm. İkinci işlem, Carlo adlı şahsın sattığı malları üretiyor olma olasılığını işle. İşlem yapılıyor. Tarama için yetersiz veri. Tamamlama için veri ekleyin. Yanılıyorsun. Masasından kalkarak gül desenli solmuş antik kilimin üzerinde gidip gelmeye başladı. Kendi yapıyor, şişeliyor, satıyor ve kullanıyor. Kontrol. Her şey kontrolle ilgili. Tek bir müşteriden yılda 60.000, hem de bu pisliğin 3 onsu için. Aa at, birkaç tane zengin yakalayıp çek, sonra arkana yaslan ve paralar yağsın. Ama konu para da değil. Uzun kemerli pencerelerden birine doğru ilerleyerek perdeyi çekti ve önünde uzanan geniş yeşil araziye baktı. Beş parasız, neredeyse aç Rourke için bile konu paradan çok para kazanmak, ona sahip olmak ve daha fazlasına sahip olmak için o parayı kullanmak oyunuydu. Ve o parayı kullanmanın verdiği güç. Ama bu ne ihtiyaç ne de açgözlülükle ilgiliydi. Bir ons 28 gram ve ilk kurbanla yalnız kaldığında dairesinde yardıma muhtaç ve çıplak haldeyken çeyreğini veriyorsun. Zaten akşamın ilk saatlerinde 2 onstan fazla fahişe vermişsin ona. Bilgisayar, fahişe adlı yasa dışı kimyasalın piyasa değeri. İşlem yapılıyor. Yaygın olarak fahişe adıyla bilinen hormonibital 6, piyasa değeri bir sıvı ons 65.000 Amerikan doları. Bu maddenin kayda değer ölçüde kullanımı yok. Türevi olan egzotika daha yaygın. Egzotikanın bir sıvı onsu 50 dolar. Diğer yaygın türevlerin listesini ister misiniz? Olumsuz. Türevler bu adam için yeteri kadar iyi değil. Klon, yedek, türev, güçsüz muadil yok. Bir randevu 150.000 dolara patlıyor. Bununla New York'un en iyi 15 lisanslı eskortunu kiralayıp muhteşem bir parti yapabilirsin. Ama konu para değil, konu seks de değil. Onlar sadece oyundaki etkenlerden. Aslına bakarsan bana ihtiyacın yok değil mi dedi Mira kapı eşiğinden. Eve arkasını döndü. Yüksek sesle düşünüyordum. Evet duydum. Buraya geldiğin için sağ ol dedi Eve. Yoğun olduğunu biliyorum. Sen de öylesin ve ben bu odaya gelmeye bayılıyorum. Mira iki katlı odaya hakim olan kitap dolu duvarlara baktı. Ah, yüzün yaralanmış. Ah, Eve parmak uçlarını çenesine değdirdi. Bir şey değil. Eve oldum olası Mira'nın yüzünün kusursuz olduğunu düşünürdü. Koyu sarı saçların yumuşacık çerçevelediği sakin güzel bir yüz. Taze limonlardan yeni soyulmuş gibi duran şık ve zarif bir takım vardı üzerinde. Boynundaki uzun altın zincir, Eve'in serçe parmağı kalınlığındaydı ve ucunda krem renkli tek bir inci vardı. Dudaklarını Eve'in çenesine hafifçe dokundurduğunda kayısı kokuyordu ve cildi bebek gibi yumuşacıktı. Eve'in kaşlarının arasındaki kırışıklığa bakıp gülümseyerek, ''Alışkanlık'' dedi, ''Öpünce acısı azalır. Oturalım mı?'' ''Evet, tamam tabii.'' Eve, Mira'nın ona gösterdiği anaç tavırlar karşısında tam olarak nasıl davranacağını hiçbir zaman bilemezdi. Annelik onun için bütün bir resim oluşturamayacak kadar eksik parçalara sahip bir kavramdı. ''Çay ister misin?'' ''Biraz alırım.'' Eve, Mira'nın alışkanlıklarını bildiğinden o tuaşçıyı onun sevdiği aromadan bir bitki çayına programlamıştı ve bu kez kendi mekanında olduğundan kendine de ikinci kahvesini sipariş etmişti. ''Nasılsın Eve?'' ''İyiyim.'' Eve çayını uzatırken ''Hala yeteri kadar uyumuyorsun.'' dedi Mira. ''İdare ediyorum.'' ''Kafein ve gerginlikle mi?'' ''Rourke nasıl?'' ''Oh, Geçiştirmek istiyordu ama karşısındaki Mira'ydı. Mick Connelly'ye olanları hala tam olarak atlatamadı. İdare ediyor. Fakat ben epey sarsıldığını düşünüyorum. Yaz bizi bir sürü katmana ayırır. Hayatımıza devam ederiz. Gerekli olanı yaparız ama kalbimizde hep bir gölge olur. Senin yanında olduğunu, onu desteklediğini bilmek Rourke için o gölgeyi dağıtıyor. Soruşturmayla uğraşıp duruyor ve ben başka zaman olsa yapmayacağım kadar görmezden geliyorum. Siz iyi bir takımsınız, pek çok açıdan hem de. Mira çayı tattı ve onayladığını gösteren bir ses çıkardı. Sanırım bu tarz bir davada yetkili olman konusunda endişeler yaşıyordur. Cinsel suçlar. Daha önce böyle davalarda çalıştım, bundan sonra da çalışacağım. Nasıl baş edebileceğimi biliyorum. Katılıyorum. Raporlarından gördüğüm ve sesli düşünmeni duyduğum kadarıyla kendi profilini oluşturmaya başlamışsın. Mira çantasından bir disk çıkardı. Bu da benimki. Eve diski elinde çevirdi. Bir profil mi? Mira arkasına yaslanarak çayını yudumlarken Eve'i izledi. 2. Ayrı bireyler mi yoksa ayrı kişilikler mi tam olarak söyleyemesem de iki tane var. Film ve kitaplar dışında oldukça nadir olsa da kişilik bölünmesi ya da çoklu kişilik yok diyemeyiz. Çoklu kişilik olduğunu düşünmüyorum. Eve, Mira'nın şaşkın bakışını görünce, ''Dün gece bir sürü çoklu kişilik vakası okudum.'' diye açıkladı. ''Aynı temel yöntem, aynı temel neden, aynı sahneleme var. Ama iki farklı tarz, iki farklı uygulama tavrı mevcut. İkinci kurbanda kondom ya da sperm öldürücü kullanmış ve ellerini bile mühürlemiş ama ilk kurbanda DNA ve bir sürü iz bırakmış. Eğer çoklu kişilik olsa daha fazla farklılık olurdu. Bir kişilik avlayıp diğeri öldürür. Bir kişilik avlayıp öldürür, diğeri normal hayatına devam eder gibi. Burada iki adam var. Birlikte çalışan ve sırayla harekete geçen iki adam. Benzer düşünüyorum ama çoklu kişilik ihtimalini kesin olarak yok sayamam. Bacak bacak üzerine attı ve zarif bir şekilde yerleşerek cinayet ve delilik üzerine konuşmaya hazırlandı. İlk cinayet kazara olmuş gibi gözüküyor ya da bilinç düzeyinde planlanmış değil. İlkinin yarattığı heyecan, korku ve keyif hissi, ikincinin daha bilinçli ve daha sert tonunu tetiklemiş olabilir. Paslaşmak uygun bir benzetme olabilir. Onlar birbiriyle takım oyuncusu. Burada kadınlar üzerinde hakimiyet kurma, alçaltma ihtiyacı var ama bunu tarz ve çekicilik olarak algıladıkları şeyle yapmak zorundalar. Romantizm ve baştan çıkarma. Yaşanan cinsellik tamamen bencillik üzerine kurulu ama kurbanların istekli ve etkin olmaları için ilaç vermekle karşılıklı tatmin şeklinde hayata geçiriliyor. Üstelik öylesi daha keyifli çünkü o esnada adama bir seks tanrısıymış gibi arzuyla bakıyorlar. Adam yine en yukarıda, ilginin merkezinde. Kesinlikle diyerek katıldı Mira. Bu durum şiddet ve zor kullanılarak, rahatsızlık verilerek meydana gelen klasik anlamda tecavüz değil. Adam korku değil, teslimiyet istiyor, zeki ve sabırlı. Onları tanımak için vakit harcıyor. Fantezilerini, umutlarını, zaaflarını öğreniyor. Sonra onlar üzerinde oyunlar oynuyor ve kendini o fantezilerin içine sokuyor. Pembe güller, tutkulu kırmızı güller değil, saf beyaz güller değil, romantik pembe güller. İki çok belirgin ve teknik beceriyle karşı karşıyayız. Bilgisayar teknolojisi ve kimya. Elime yeni veriler geldi ve onları da kullanarak yeni olasılık taramaları istedim. Yüksek ihtimalle işin içinde üçüncü bir kimlik de var. Seksüel ilaçları satmaya yönelik. Çok nadir bulunan, çok pahalı yasa dışı kimyasallar. Bizim adamlardan biri onun ilaçlarını biliyor, onları nasıl alacağını, dahası onları nasıl yaratacağını biliyor. Belki satma riskine de giriyor çünkü yaşamını böyle idame ettiriyor. Ama fazlası da var. Bence riskten beslendiğini hissediyor. Katılıyorum. Mira başını yana doğru eğdi. Riske girmeyi seviyor ancak zekice hesap edilerek girilen riskler. Adam bilgisayar teknolojisinde harika. Rourke etkilendi ve o etkilendiyse inan adam iyidir. Çoklu kişilik kişiye farklı alanlarda iki yüksek beceri verir mi? Yani imkansız değil. Eve'in yüzündeki sabırsız ifadeyi fark eden Mira elini kaldırdı. ''Sen evet ya da hayır istiyorsun ama üzgünüm bunu söyleyebilecek durumda değilim. Sana dava dosyalarını verebilirim ama Eve, onlar da içgüdülerinin yerini tutamaz. Varsayımsal olarak iki diyelim, iki farklı birey. Bir tanesi çok hayalci, genelde kendi zihninin içinde yaşıyor gibi. Zihnindeki kadın ideali, zeki, seksi ve sofistike. Onu fethedip bastırmak, ezmek kadar etkilemek de istiyor. Kendini tamamen o ana kaptırabilen ve kaptıran bir adam. Bankhead'in iş yerine güller yollamış dediği. Grace Lutz'a gül filan gitmemiş. İkincisi daha hesaplı, kasti ve nispeten şiddet yanlısı. Birincisi gibi kendini bunun romantizm olduğu yanılsamasına kaptırmıyor. Tecavüz olduğunu biliyor, kabul ediyor. Gençlik ve masumiyet istiyor çünkü onlara sahip olup sonra yok etmek istiyor. Ortaklardan daha baskın olan ikincisi olmalı. Evet, o neredeyse kesin. Ama yine de simbiyotik bir ilişkileri var. Birbirlerine ihtiyaçları var. Sadece ayrıntılar ve yetenekler yüzünden değil, egolarının tatmini içinde. Erkeğin erkeğe verdiği onaylama. Futbolcuların golden sonra birbirlerinin sırtını sıvazlamaları ya da kafa tokuşturmaları gibi. Takım çalışması, ben pas veririm, sen vurursun, gol atarız. Evet, bu onlar için müthiş bir oyun. Mira çayını kenara koydu ve dalgın bir tavırla zincirin ucundaki inciyle oynamaya başladı. Ve rekabete de ihtiyaçları var. Genç, şımarık oğlan çocuğu egosuna sahip arızalı ama dahiyane zihinler bunlar. Bir günde o hale gelmeleri imkansız olan manipülasyon ustaları. Paralı ve ayrıcalıklı bir altyapıları var. İstedikleri şeyi taviz vermeden, istedikleri şekilde almaya ya da talep etmeye alışkınlar. Bunu hak ediyorlar. Daha önce de oyunlar oynamışlar diye araya girdi Eve. Ama onlar bu ölçüde değil, buna hazırlık yapmışlar. Ah, evet, birbirlerini uzun zamandır tanıyorlar ve çok şey paylaşmışlar. Beni kurbanlarıyla aynı yaş aralığında olduklarına inanmaya itecek şekilde olgunluktan uzaktalar. 20'lerin başları en çok ortalarındalar. Güzel şeylerden hoşlanmakla kalmıyorlar, onlara sahip olmak zorunda olduklarını hissediyorlar. Dış görünüş konusu diye ekledi Eve. Şık kıyafetler, şarap markalarının verdiği statü, randevular için çok özel ve pahalı mekanlar. Statü ve özel olmak hayati bir öneme sahip. Dahası sanırım alışık oldukları şey de bu. Kendilerini bir şeyden mahrum bırakmak ya da göz ardı edilmek katlanılabilir bir şey değil. Romantizm kılıfının altında kadın korkusu ya da nefreti yatıyor. Ya baskın ve tacizkar ya da güçsüz ve tacize açık bir anne figürü ara. İhmalkar ya da aşırı korumacı. Bir erkeğin özellikle de gençliğinde kadınlarla ilgili fikir ve düşünceleri, kendini yetiştiren kadına karşı hissettiği fikir ve düşüncelere dayanır. Eve kendini ve Rourke'u düşündü. Annesiz bir çocuk. Peki ya annesini tanımıyorsa? O zaman başka şekillerde oluşturur fikrini. Ama kadınları kullanmak, istismar etmek ve incitmek isteyen bir adamın yaşamında illaki onları sembolize edecek bir kadın figürü olmuştur. Eğer birini durdurursam ikisini de durdurmuş olur muyum? Eğer birini durdurursan diğeri zaten kendini yok eder. Gerçekten kendini öldürme durumuna bile gelebilir. Eve, karıştırması, eşleştirmesi ve birleştirmesi gereken bu kadar veri, iz ve açı varken yapması gereken tek şeyi yaptı. Bir yana Bankhead'in dairesindeki polis mührünü kırıp kapıyı açtığında zihnini bilgilere kapatıp izlenim ve içgüdülere açtı. İçerideki hava oldukça ağırdı. Artık mum ya da gül kokusu değil, delil toplama ekibinin bıraktığı kimyasal, tozlu koku vardı. Müzik ve yumuşak loş ışık yoktu. Eve, ışıkların sonuna kadar açılması için talimat verdi. Kapalı mahremiyet panellerini kontrol etti. Sonra da kararmaya başlayan gökyüzünde ağır ağır ilerleyen hava otobüsünün sesini dinlerken odada gezinmeye başladı. Güçlü renkler, modern sanat ve yine de tamamen dişi. İşinden ve yaşamından keyif almayı bilen, belirli bir tarzı ve zevki olan bekar bir kadının şık yuvası. Henüz ciddi ya da kalıcı bir cinsel ilişki yaşayamamış olacak kadar genç bir kadın. Ama yine de tecrübeler yaşayacak kadar özgüvenli. Yüzü olmayan bir adamla internet üzerinden duygusal bir bağ kuracak kadar maceracı. Düzenli ve şık bir evde yalnız yaşıyordu ama komşularıyla da güzel ilişkileri vardı. Eğlence ünitesine yerleştirilmiş diskleri gözden geçirirken, eklektik bir müzik koleksiyonu diye düşündü. diskleri karıştırmaya devam ederken rastladığı bir isim son derece keyifsiz olmasına rağmen yüzüne bir gülümseme yayılmasına neden oldu. Mavis, kanlı ve canlı. Arkadaşı Mavis Freestone, onu neredeyse her zaman güldürmeyi başarırdı. Ama o gece dinledikleri müzik klasik bir şeylerdi diye hatırladı Eve. Kızın mı, adamın mı seçimi? Adamın diye karar verdi. Her şey adamın seçimiydi. Şarap şişesinde parmak izleri vardı. Şişeyi yanında getirmiş, açmış ve kadehlere doldurmuştu. Kadehlerden birinde kızın ve onun, diğerinde sadece onun parmak izleri vardı. Şarap kadehini hazırlayıp ona uzatmıştı. Mükemmel beyefendi. Eve yatak odasına doğru ilerledi. Delil toplama ekibi gül yapraklarını almıştı. Yatağın örtüsü çıkarılmış, ortada sadece bazası kalmıştı. Eve yatağa takılmadan balkon kapılarını açtı ve dışarı çıktı. Rüzgar, saçlarının uçlarını kaldırarak yüzünde arkaya doğru yapıştırdı. Sessizce düşen küçük yumuşak damlalar halinde yağmur yağıyordu. Eve'in midesi kasılmaya başlamıştı ama kendini balkon demirine doğru uzanıp aşağıya bakmaya zorladı. Uzun bir düşme diye düşündü. Uzun, son bir adım. Adamın aklına balkon nereden gelmişti? Daireye daha önceden geldiğini gösteren bir şey yoktu. Eve, güvenlik diskini gözünün önünde canlandırmaya çalıştı. Brianna ve katilinin caddeden apartmanın ön kapısına doğru ilerleyişlerini görebiliyordu. Hayır, adam kafasını kaldırıp binaya bakmamıştı. Zaten New Yorkluların pek yaptığı bir şey değildi. Ama o ikisi tamamen birbirlerine dalmış gibiydi. Peki neden balkonu düşünmüştü? Neden siber kafede olduğu gibi panik içinde kaçmamıştı? Beyninin bir kısmı hayatta kalma moduna iki kez geçebilecek kadar soğukkanlı mı kalmıştı? Kimyasalların laboratuvar analizlerinde çıkmayacağını mı düşünmüştü? Önceden mi düşünmüştü bunları? Yoksa yine sadece çaresizce atılmış bir adım mıydı bu? Kendini tamamen o ana kaptırıyor demişti Mira ve o an dehşet yüklü bir andı. Kız öldü ve benim başım büyük dertte. Ne yapmam gerek? İntihar görüntüsü verebilir. Balkondan aşağı at gitsin. Gözden uzak olursa akıldan da uzak olur. Ama neden delilleri temizleyip ortamı bir aşırı doz sahnesine sokup kaçmak için vakit kazanmadı? Çünkü tıpkı kafedeki gibi kafası karıştı diye düşündü Eve. Sadece çalıştığı birime yerleştirebilirdi virüsü ama yayılmaya programladı. O tarz yerleri böyle bir şeyin sonucunun bir ayaklanmaya varacağını tahmin edebilecek kadar iyi tanıyordu. Bir kadın kaldırıma düşer, tanıklar şoke olur, afallar ve korkarlar, cesede doğru ya da ondan uzağa koştururlar. Ama binaya girip katil aramazlar ve katil çıkıp kaçmak için zaman kazanır. Ama balkon nereden aklına geldi? Yağmur hızlanıp yoğunlaşmaya başlarken yükseklik nedeniyle artık Eve'in midesi düğüm olmuştu ama caddeyi ve civardaki binaları incelemeye devam ediyordu. Birden karşıdaki tabelayı gördüğünde ''Aşağılık herif!'' diye mırıldandı. 15. ayrımın sonu, sayfa 154, devamı 16. ayrımda.